Ayrım 8. Denemeler 1. Sayfa 129. Bir Damladan Okyanuslara. Tavır. Mart 2007. Soğuk, çok soğuk bir Mart gününde hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz, daha önce hiç gitmediğiniz ama hep yüreğinizde var olan bir yerdeydiniz. Tam 35 yıl önce tereddütsüzdü adımlarınız. Niçin orada olduğunuzu bildiğinizden. Zaten öyle değil midir? Nereye gittiğini, ne için orada olduğunu bilmek rahatlatır insanı. En ufak bir kuşku, en ufak bir tereddüt bırakmaz insanda. Siz de öyleydiniz yola çıkarken. Özgürlüğünüzü demir kapılı kör pencereli hapishanenin altında kazdığınız, tünellerin içinden geçerek taktığınızda kollarınıza, hayatın her anını iradi yaşamanın bilgeliğiyle vardınız. Tokat ellerini. Kimdiniz, ne için yürüyordunuz, neler yapacaktınız biliyordunuz. Aynı siperlerden ortak düşmana karşı birlikte mermi yağdırdınız açlıktan değil. Bu kez sinsice vatanı işgal edenlere karşı birlikte vuruştunuz 3-4 dost vardı kurtarılacak en başta dar ağacından. Sonra koca bir ülke ve halk, sonra tüm dünya halkları yapılacak çok iş vardı yani. Sayılamayacak kadar çok. Hayatın başladığı ve bittiği yerler, doğum ve ölüm diye bilinse de bir devrimci için geçerli değildir bu. Onlar için doğum, eşitliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, insana dair güzelliklerin yaşayacağı bir sisteme gönül verdikleri andır. O gün doğarlar işte esas olarak. Ve eğer ki bu vakitten sonra seçtiği yoldan milim sapmadan nihayete eriyorsa yaşam, hiç ölmezler. Mezar taşlarının ölüm tarihleri bu yüzden yoktur. Tüm bu gerçekler senin ve senin gibilerin yaşamından süzülüp geldi, yerleşti bilinçlere. Ta Spartaküslerden, Bedrettinlerden akıp gelen bu gelenek, Kızıldere'den de geçti, bugüne erişti. Ve tarih hep sizin gibileri yazdı sayfalarına. Ezenin değil, ezilenin, güçlünün değil, haklının destanını yazdı, yazdıran sizdiniz. Devrim yolu engebelidir, dolambaçlıdır, sarptır. Senin sözün bu. Bu yola baş koymuş herkesin künyesine kazınan ve hayatın her anında doğruluğunu defalarca test edildiği. Hayal kurmak, güzel günler üzerine sohbet etmek iyidir. Nerede, nasıl bir ülkede yaşadığını unutmadan ama. Yakın bir gelecekte düşlerin gerçeğe dönüşmesi için mücadele ederken bunun uzayabileceği gerçeğini bir saniye bile akıllardan çıkartmadan. Bedelin en büyüğünü ödeyeceğini, vatan toprağının belki her santimini kanınla ıslatman gerekeceğini bilerek. Bu dersi almıştı öğrencilerin. Sınanmışlardı hayatın en keskin dönemeçlerinde sizden sonra. Kızıldere'ydi hocaları, rehberleri. Ölümü, inançlarını terk etmeye, çizdiğin yoldan dönmeye ve de teslim olmaya, her hal ve şartta tercih etmeyi amentü bilenlerden oldular. Engebeli, dolambaçlı ve sarp yollardan yürürken yüzleri hep Kızıldere'ye dönüktü. 36 yıldır oradan öğrendikleriyle ayakta kaldılar. Bir an bile çaresiz değildiler bunca yıl. Keskin, çok keskin bir dönemeci daha aşmanın, tarihlerin şu ana kadarki en büyük bedelini ödeyerek de olsa mutluluğuyla bakıyorlar sana, onlara. Alnı ak olmanın, sınıfını bir kez daha geçen öğrencilerin olmanın yürek ferahlığıyla anıyorlar adınızı. Her 30 Mart'ta taşırken resimlerinizi, işlerinden geçenlere sizlere bir zafer daha sunmanın coşkusu eklendi bu yıl. Tarif imkansız bir şeydi bu, iliklere dek işleyen. Çok zorlu bir süreçti. Size Kızıldere'de yapılan çağrının aynısı yapıldı. 7 yıl önce tam 20 hapishanede kalan tutuklulara. Aynı şeyler söylendi hemen hemen. Teslim olun dediler. Terk edin düşüncelerinizi, inançlarınızı. Dönmeye değil, ölmeye diyen sözleriniz sloganlaştı dillerde elbette. Aynı cümleleri etmediler belki ama aynı ruhla konuştu öğrencilerin karanlığın tüccarlarına karşı. Kim olduklarını, nereden gelip nereye gittiklerini, neye inandıklarını ve de neyin kavgasını verdiklerini bildiklerinden rahatladılar. Rahattılar çünkü derslerini tarihten çıkarmış, sınavlara çoktan hazırlanmışlardı. Hayatın ve kavganın tembel öğrencilerinden hiç olmamışlardı tarihte. Kahramanlar öne çıkmıştı ve geride kalanların hayatını kurtarmak için atıldılar ölümün üzerine. alevlere sarıldılar. Aralık'ın buz gibi bir sabahını çöl sıcağına çevirdiler. Filistinli yoldaşların, kardeşlerin eylemlerinden bildiğimiz ama kavga tarihinde o ana kadar rastlanmayan bir şeydi bu. İlkti. İlkleri siz başlatmıştınız. Öğrencileriniz devamını getiriyordu işte. Bu tarihe ilkleri yazmak onlara özgüydü ve bundan sonsuz gurur duyuyorlardı. Gurur belki de bu süreçte en fazla hissedilen duygu oldu. İlklere yeni ilkler eklendi. 7 yılın her günde, neredeyse her anında tek başına kalmanın, tecrüte karşı tek başına vuruşmanın ustasıydılar. Bunun gururu da sadece onlara aitti. Yüreklerde gururdan arta kalan yerleri dolduran daha nice duygular vardı. Hepsine inat sahip. Hepsi öğrencilerine ait. Ülkenin dört bir yanında cenaze töreni yapılmadık tek bir mezarlık kalmadı neredeyse. Dile kolay, tam 122 tabuttu taşınan. Kazılan tam 122 mezardı. Dikilen tam 122 mermer taşı. Kaç karanfil serildi mezarlara, kaç bayrak taşındı törenlerde, kaç slogan atıldı, kaç pankart yazıldı, saymadılar, sayamazdılar. Bu büyük bir güçtü. Bu güç Kızıldere'den taşınmıştı işte yüreklere, bilinçlere. Bu güçle ayağa kalktı bu ülkenin aydını, sanatçısı, devrimcisi, demokrati ve bir cümle insanı. Ve bu güçle kazandılar. Devrimi çok uzaklarda kalmış bir gençlik hayali belleyenlere inat, şu dünya üzerine sosyalizm için ölenlerin hala var olduğunu kanıtladılar. Diller onları, türküler onları söyledi, gözler onlar için ağladı, yürekler onlar için çağladı. Elde edilen küçük zaferlerin toplamıydı devrim. Geride kalan 7 yıl irili ufaklı zaferlerin yaşandığı günlerle geçti. Ölümün bağrında, yaşamın derlendiği günlerde, yüreklerde, bilinçlerde yaşanan netlikte payınız büyük. Kavga uzun erimli. Ustaların öğrettiği ilk kural bu. Senden de bunu belledi geride kalanlar. Öğrencilerin. Öğrenilenler hayatın gerçekleriydi. O gerçeklerle yürünecek vakit erişene dek. Vakit eriştiğinde de gözlerde aynı bakış, yüreklerde aynı sevinç olacak. Belki bir damla da yaş dökülecek yanaklardan aşağı. O damlayla yıkanıp gidecek çekilen onca acı. O güne dek ağlamamanın, yürekleri yumuşatmamanın elzem olduğu kuralını unutmadan. Tecrit duvarında gedik açmanın, sizlerle bir 30 Mart'ta daha buluşmanın yürek ferahlığıyla, Mart'ın en soğuk gününde kar altında bombaların ve kurşunların altında yürekleri sımsıcak duygular taşıyanlara selam olsun. Kardeşliğe kurşun işlemez. Tavır, Mart 2007. Çok yürümüştük Taksim Şişli arasında. Hatta bazen havanın güzelliğine kendimizi kaptırıp gecenin geç saatlerinde bile yürürdük ama hiç dikkat etmemiştim Agos gazetesinin bu yol üstünde olduğuna, ta ki yüzü koyun sanki yıllardır uykusuz bırakılmışçasına uyuyan ve orada kim var kim yok umurunda olmayan bir insanın fotoğrafını görünceye kadar. Yüzü koyun uzanmış. O anda tutunacak kimseyi bulamamış ya da siz katillere inat diyerek vatanına sarılmış adeta. Kan alnından ılık ılık akmış ve mayalamış hemen önünde. Çok da akmak istememiş sanki, korkmuş gibi. Ürkek ve titrek duruyor. Frank da hep ürkek, hep tedirgindi ama burada. Bu ülkede kalmakta ısrar eden, başka yerde yapamayan biriydi. Vatanın kutsallığını yaşamak, onun o güzelliğini duyumsamak her zaman insana huzur verir ya, o da öyle hissetmiş olmalı. Vatanından başka yerin ne anlam taşıdığını bilenlerdendi o da. Başka bir ülkede yaşamak ne kadar kolay bir yaşam sunarsa sunsun hiçbir anlamı olmaz. Vatansever bir insan için. Oralar sürgündür, yabancı gelir. Sürgünde yaşamak, yarım bir ömür tüketmek, yani her şeyi yarım yaşamak. Hrant'ı o beyaz kağıdın altına yüzü koyun yatar gördüğümde vatan sevgisini bir kez daha yaşadım. Bir kez daha umutlarımı sırtladım ve düştüm yollara. Gidip hayatımızın arasına sıkıştırdığımız ve hiçbir zaman anlatmaya fırsat bulamadığımız gizli anılarımıza, yasaklı kardeşlik anılarımıza. Ermeni, Ermeniler, bizden kabul edilmeyen bir halk. Kafatasçıların küfürlerinin en başında gelen Ermeni, Ermeniler. Düşman olmamız istenilen bir halk, Ermeniler. Seninle aynı sokakta yaşayan ve aynı oyunları oynadığın, aynı sofraya diz çöküp ekmeğini paylaştığın birine düşman olmak. Ve onlardan her bahsettiğinde sözle diyerek konuşmak. Biz hep kardeştik. Aynı evlerin içinde gece korku dolu hikayeleri dinledik. Kimimiz süt kardeşi olduk, kimimiz sevdalandık, gizli gizli buluştuk önce. Sonra sevdiğimizi canlı olan ne varsa anlattık. Ekine gidince emanet bırakılırken aynı beşiklerde uyurduk. Kiliselerde birlikte mum yaktık sevdiklerimiz için. Dilek diledik gelsinler diye kollarımızı açıp onları bekledik. Böyle duyguları yaşarken karanlık kuytuluklarda yetim kalan çocukların korku dolu gözlerini de gördük. Kucakladık onları korkuları dinsin diye. Biz hep kardeştik. Aynı şeye seviniyorduk. Ermeni demişlerdi onlara. Hrant Dink'in ayakkabısının altındaki o delik bizim ortak yanımızdı. Kardeş yanımızdı belki de. Yatılı okullarda iç içe olamadık ama her akşam başımıza yorganı geçirdiğimizde ağlardık. Evlerimizi, annemizi, babamızı özlerdik. Her dayak yiyişimizde bir daha okula ayak basmamak için yemin eder, sonra tekrar vazgeçerdik. Daha çocuktuk. Sonra büyüdük. Katil olmak için değil, katil olmak gibi bir zalimane düşünce geçmedi hiç aklımızda. Bizdi ki. Onlar yoktu yaşamımızda. Türk, Kürt, Laz, Çerkes, Arap, Ermeni çoktuk biz. İnsandık ve bizim her birimizin ayrı isimleri vardı o kadar. Düşmanlık, düşman olmak. Aynı kanı taşımıyorduk ama biz hep kardeştik. Sokakların orta yerinde, pazar yerlerinde, tarlada, tırpanda, iş yerinde. Aynı toprak parçasına basardı ayaklarımız. Orada karnımız doyardı. Orada aç kalır, orada ağlar ve orada gülerdik. Düşmanımız belliydi. Yoksulluk, sömürü. Bir kurşun, kör bir kurşun değil bu. Tarihin o izbesinden çıkıp gelen bir kurşun. Oradan gelmiş, o karanlıktan çıkıp can almaya gelmiş. Bir can alırken sonraki canların hesabını yapan bir kurşun. Kör değil bu kurşun. Tek bir hareketle gidip hedefine ulaşmaz ve ulaştığında da orada duracak bir kurşun hiç değil. Hedefin ötesine geçecek, rastgele değil, gözden, gezden ve arpacıktan geçerek hedefine doğru giden bir kurşun bu. O hedefin suçu, kimliği, kişiliği, yaşadıkları. İnsanlığı ve erdemleri, vatanı, düşleri, hayalleri hiç ama hiç önemli değil. Tetiği çekenin gözleri yok. Bakışsız ve düşüncesiz. Çünkü katiller hiç düşünmez. Herkes biliyor ki o kurşunu sıkan 17 yaşında değil. 100 yaşında bir katil o. Herkes biliyor o gün orada milyonlarca insan yatmıştı. O beyaz kağıdın altında kaç kişi vardı hiç baktınız mı? Anadolu'nun her yerinden toplanıp gelmişlerdi. Kurşun yaralarıyla, süngü yaralarıyla gelip o beyaz kağıdın altına sığınmışlardı. Kaç bin Ermeni titrediğini söyledi. Kaçı ölümü bekledi tir tir titreyerek. O tetiği çekenin ismi o gün müydü yoksa? Ermeniler süngü uçlarıyla sevilen bir halk, sayısını hiç kimsenin bilmediği ve hiç saymadığı ölüleri. Kaç anne feryat ederek evladını kendi elleriyle öldürür? Sayamadık, duymadık çoğunu. Süngüyle ölüm yerine birbirine sarılıp kendilerini kayalardan aşağı atanların sayısını kim bilebilir ki? Çocuğun yetim kalmasını istemez bir Ermeni anne ve kendisi de birlikte çocuğunu da öldürür. Görüyor olmalı bu günleri. Bunlar 17 yaşından beri beyaz beresini takıp Trabzon'dan yola çıkıp İstanbul'un orta yerinde yapmadı. İhtiyar bir katil yaptı, ezeli bir düşman, 100 yaşında biri. Anneler her zaman hislerine güvenirler. Onun için çocukları hakkında yaptıkları hemen her şey doğrudur. Çocuğuyla birlikte intihar etmesi, kurşunların ve süngülerin acısını çocuğu yaşamasın diyedir. Tarihin çetelesini tutanlara sormak gerekir. Bir halkın yok edilmesi tarihin sayfalarına nasıl geçer? Ermeni deyin ve bakın tarih yazısının yüzüne. İyice dikkatli bakın, anlamak için ama. Kaleminin ucuna bakın. Hrant Dink'in başından akan kan gibi titrek titrek aktığını görürsünüz mürekkebinin. Kanlı bir tarih. Kıyım ne demek gerçekten? Karanlık ne demek? Kurşun, katil. Hrant mıydı vurulan yoksa kardeşliğimize mi sıkıldı o kurşun? Ölen kağıttan mezarında yatan ayakkabısı deli Hrant mıydı yoksa bin yılların kardeşliği mi? Şükür kardeşliğimizi öldürecek kurşun daha imal edilmedi, edilmeyecek de bizler var oldukça. Bizler var oldukça o kurşunlar hiç işlemeyecek kardeşliğimizi. Gül Ey Can, Naci Aracı, Ocak 2007. Bir kış ayazının için toprağa karışmak ister insan. soğuk tir tir titretirken yaprakları, buz kesmişken sabahın seher vakti ve sobada yanan ateş, üşürken can nasıl karışır toprağa, neyin özlemi, hangi aşk ısıtır bu yürekleri? Şaşkındı Gül, çünkü alışık değildi böyle şeylere. Gül candı, hayatta bir nehir gibi akandı. Gül'ün sevgi dolu dünyasında bir sürü arkadaşı vardı. Cinderella, Pamuk Prenses, Keloğlan, Karınca, Ağustos Böceği ve Daniceleri. Kaf Dağı'nın ardında Anka Kuşu'nun dilinden dökülen ezgiler eşliğinde hayatın güzelliklerini paylaşmışlardı. Gül hepsiyle dosttu. Beraber güldü, beraber eğlenip coştu. Arkadaşları da bu hayal aleminin kahramanları. Doğadaki bütün renkler mevcuttu dünyasında. Hüzün ve acı uğramazdı onların yanına. Ne zaman kötü bir şey olacağını sezecek olsalar hep beraber hareket eder, üstesinden gelirlerdi. Çok değil 3 zaman önceydi. Pamuk Prenses kötü kalpli cadının elinden 7 cücelerle birlikte kurtarmıştı. Sonra Cinderella'nın 40 gün 40 gece süren dillere destan düğünde nikah şahitliği yapmıştı. Hayaller kurmuştu, küçük küçük hayaller, köy köy, şehir şehir, ülke ülke geziyordu dünyayı arkadaşlarıyla birlikte. Bir defasında Keloğlan'la karşılaşmıştı Anadolu'nun bir köyünde değirmen başında. Bütün neşesi üzerindeydi yine. Keskin zeka, kurnazlık örnekleri sunuyordu değirmenciye. Ne çok gülüşmüşlerdi beraber. Kötüye çirkine yer yoktu bu dünyada. Her zaman iyiliğin ve güzelliğin peşindeydiler. Onun için sık sık sohbet ederlerdi kendi aralarında. Her dilden sohbetlerdi bunlar. Hiçbir iletişim sorunu yaşamazlardı çünkü ağızlarından çok yürekleriyle konuşurlardı. Bir gün sohbetin birinde Gül arkadaşlarına "Niçin iyiler beyaz, kötüler siyah giyer?" diye sordu. Önce bir sessizlik oldu, sonra konuşmaya başladılar. Pamuk Prenses, "Daha önce hiç düşünmedim ama bana zehirli elmayı yediren cadı siyah giymişti." Cinderella, "Kötülükler karanlıktan gelir, karanlık da siyahtır." Yedi cücelerden öfkeyle, "Renkleri suçlamayın lütfen. Renkler suçsuzdur. İyi de kötü de tercihtir. Siyah da beyaz kadar masumdur. Her ikisi de bundan habersizdir bence." Gül, "Evet arkadaşlar, bence de renklerin suçu yok. Zıtlıklar tercihtir bence. Asıl olan renklerle ve renklerde yaşayabilmektir." Onlar bu sohbete devam ederlerken sarı, bir sürpriz hazırlığındaydı. Kıs kıs gülüyordu içten içe. Sapsarı sırıtmalar ürkütücü bir gürültüye dönüştü aniden. Kötünün rengi siyah yoktu bu sefer ve Gül hiç istemese de hayal aleminden dünyamıza uyanıyordu. Artık sarı daha sarı sırıtmaktaydı. Gül ne olduğunu anlamaya kalmadan dünyamıza uyanıvermişti. Burada da cüceler vardı ama 7 kişi değillerdi. Çoktular ve renksizdiler. Devler daha devdi, yedikçe açlıkları artan devler bir değil, beş değil. Ağustos böceği keman çalmıyor, karınca hala çalışkan ama gerektiği için değil, stokçuluk için çalışkan. Bütün kızlar prenses olmuş, delikanlılarsa prens. Ama ne prensesler pamuk ne de prensler beyaz atlıdır. Periler kül kedilerine küsmüş, cadılardan yana saf tutmuşlar. Renkler ise hiç sormayın, hepsi birbirine düşman. İkiz canavarlar dünyayı sarmış. En rak memleketlerde çocukların düşlerini dövmekteler. Hayalsiz bıraktırılmış insanlar. Sırat köprüsünde sıkışmış birbirlerini ittirmekteler. Herkes av, herkes avcı. Gül işte böyle bir dünyaya uyanmıştı. İyiliğin, güzelliğin, hayal aleminden, dünyanın gerçeklerine böyle uyanmıştı. Üzgündü yüreği, buruktu, alışık değildi bu gördüklerine. Yüreği kaldıramazdı fazlasını. Bütün olumsuzluklar için aykırı tek bir ses, umut ışığını yakmıştı yüreğine. Bir boranın gökyüzüne yükselirken kanat çırpmıştır. Evet, bu ses de onun umudunu yeniden yeşerten. Sesin geldiği tarafa yöneldi ve ilerlemeye başladı. Her adımla biraz daha yaklaştı. Yaklaştıkça sesler arttı. Azdılar ama yalnız değildiler. Boranların kanat çırpışları umudunu yeşertti yeniden. Gül bir daha masal haline dönemeyeceğini biliyordu ama orada yaşadığı arkadaşlarıyla ürettiği güzellikleri buraya taşımanın doğru olacağı kanaatindeydi. Boranlar yalnız değillerdi ve arkadaşlardı hepsi. Aynı güzellikleri burada boranlar yaşıyordu. Aralarında olmalıydı kendisi de, beraber olmalıydı. Haziran'da ölmek zordu, Temmuz'da da kolay değildi. Toprağa kavuşmak, Ağustos sarıya, sonbahara koşardı. En kolay ilkbahardı. Karanfile, kızılı, reyhana, yeşili vermek için Mart uygundur mesela. Bir renk olabilmek, böcekleri çiçeğin özünü toplamaya çağırmak için. Ama nasıl karışırdı insan toprağa? Soğuk tir tir titretirken yaprakları. Sobada yanan ateş üşürken ve sabahın seher vakti buz kesmişken neyin özlemiydi? Hangi aşk ısıtırdı bu yürekleri? Gül sonunda anladı dünyayı ve kavuşmak için tekrar masalına can dedi. Gül ey can dedi. Düşlerimiz yarım kalmayacak. Ayşe Denizci, Şubat 2007. Yarım kalan o kadar çok şey var ki sevincin öfkeyi, hüznün isyanı içinde taşır. Bazen de anlam veremediğin bir duygu sarar tüm benliğini. Anlamazsın, anlam veremezsin hani. İşte o karanfillerin yeniden renklendiği gün bunları yaşadım. Yarım kalan o kadar çok şey var ki bir yanımız karaların arasında beyazı ararken bir yanımız karalara bürünmüş. İçimize bir şeyler kalıyor her seferinde. Sevincin en derinini yaşamak isterken yarım kalıyor gülüşümüz. Yüzümüzde yarım ve utangaç kalıyor. Sevinmekten utanır gibi bakıyoruz birbirimizin yüzüne. Oysa çok sevinmememiz gerekirdi. Niye tam değil diye soruyor insan kendine. Ama sonra isimleri bir bir diziliyor peş peşe. Zafer hüznü de içinde taşımaz mı diyorsun? Bu o bildiğimiz hüzünlerden değil ki. Koca İstanbul caddeleri o gün nasıl da küçüldü? Bütün her şeyi tanıdık, bütün her şeyi bildik ve bütün her şey bir olayı anlatıyordu sanki. Her sokak seni davet eder gibi bakıyor gözlerin içine. O sanki duygularını anlıyor gibi. Alıp götürmek istiyor. Ya gözlerin? Gözlerin yaşlarını davet ederek ıslatıyor yüzünü. Kim bu kadar acıyı yaşadıktan sonra gözlerine acımasız davranır? Gözlerine bu kadar yaşın nerede biriktirdiğini sorsana bir. Sana o kadar çok şey anlatır ki sen kendine şaşar ve belki de bu soruyu sorduğun için utanırsın. Bazen bilincin algılayamaz ama gözlerin onu görür. Pay apartmanın önünde ilk sarılmalar. Yüzlerdeki o duyguyu kim tarif edebilir? Ya da tanımadığınız ve ilk orada gördüğünüz insanların birbirlerine sarılmalarını, yüzünü bir annenin gözyaşlarıyla yıkamak hangi kelimelerle anlatılır? Bunlara bir isim bulmak gerekir. Ama nasıl bir isim? Sevinç mi, coşku mu, hüzün mü, öfke mi? Belki hepsi, belki de tek tek hiçbiri. Bundandır yaşadıklarımızın yarım kalması. Ağıtlar ve sloganlar kardeş olmuştu 7 yıl boyunca. Öfkemizi sloganların omzuna, acımızı yıllardır Anadolu'ya analık yapan ağıtlarımıza yüklüyorduk. Onu dingin göğsüne koyuyorduk başımıza. Bakışlarımız hiç bu kadar aramadı. Yolları bu kadar gözlemedik, bir gün gelir demedik ama o gün sorduk. O gün Ahmet ağabey caddenin orta yerinde durup baktı sokaklara. Canan mı, Zehra mı gelecekti? Belki de ikisi birden. Bekledi. Hapishanede yıllarca birlikte kalanlar şaşkın şaşkın baktılar etraflarına. Tanıdık bir yüz aradı her biri. Çoğumuz o an hapishaneye gidip geldik düşlerimize. Bekledik belki koridor kapısı açılır ve gelirler diye. Sonra da birbirimizin gözlerinin içine bakıp sarılacaktık. Yoldaşça sık sık o kutsal duyguyu yaşayacaktık. Evet, bunun hayalini yaşıyorduk. Gelecekler miydi buraya? Ateşi elleriyle taşıyanlar gelecekler miydi? Aradık onları, sokakta yürüyen yüzlerin arasında, türkülerin ve halayların içinde aradık onları. Sırtını bize dönüp gidenlerin ardından baktık. Bütün yüzlerde bir bekleyiş vardı. Neyi beklediklerini bilmiyorlardı ama böylece bekliyorlardı. Sanki herkes aynı sözcüğü arar gibi bakıyordu birbirinin yüzüne. Yüzlerce insanın yüz ifadeleri aynı olabilir mi? Ama aynıydı. Kimse ne yapacağını bilmiyordu. Tarifsiz düşler, tarifsiz duygular, tarifsiz acılar, tarifsiz mutluluklar. Birbirine o kadar ters ama bir o kadar da kardeş duygular. 7 yıl geçti. Yalnızlığımızı çoğalttık bir kez daha. Yalnızlığımıza bir yalnızlık daha ekleyerek o beyaz çirkin duvarlara her terk edilişin öyküsünü ayrı ayrı yazdık. O beyaz duvarlar başka bir öyküyü de kabul etmiyorlardı zaten. Yarım kalan ne çok öykümüz var. Ateş ve ölüm, duvarlarda kalan is, yanan bedenlerin isi, duyduğun sesleri bırakmak istememen o hücre duvarlarının arasında. Yıllarca birlikte kaldığın ama son anda yanına gidemediklerin. Son kez seslendiğini bilmeden iyi akşamlar, günaydın demen. Son kez o yoldaşlık korkusunu küçük bir hücrede yükselen o simsiyah dumandan alman. Yükselen duman tanıdık gelir mi insana? Tanıyorduk o dumanı. Ardından baktıkça uzaklaşır ya senden, sen ne yaparsan yap o dağılır ya. dumanla yoldaşım diye vedalaşan tutsaklar. Daha son sözlerini bitiremeden gökyüzüne dağılan ve yarım kalan. Yarım kalan o kadar çok öykümüz var ki. 7 yıl. Kaç gün, kaç saat, kaç gece, kaç gündüz, kaç hafta, kaç ay, kaç mevsim eder. 7 yıl kaç cenaze, kaç mezar eder. Kaç damla gözyaşı, kaç karanfil, kaç metre kefen bezi, kaç, kaç, kaç. Uzasın geçmesin istenilen günlerin biriktirdiği yıllar. Zaman kala kalsın yerinde, hiç ama hiç yürümesin. Her akşam bir günün yok olması değildi sadece, bir ölümün yakınlaşması demekti. Her sabah yeni bir günün başlangıcıydı herkes için ama bizim için, ama bir tutsak annesi babası için bir kara haberin bir gün daha yaklaşması demekti. Bunun için günler geçmesin, yerinde kalsın istenirdi, bekleyerek geçen 7 yıl. Beklemek, hep değişeceğini umarak, her an yeninin yaratılacağı inancıyla beklemek. Umudu hiç kaybetmeden beklemek, adım adım örmek o günü, ağırlığıyla yürümek, bir tesbihin tanelerine sığdırılan sabırla birlikte beklemek. Elinden gelenin hepsini ortaya koyarken, sevgini, inancını, bağlılığını, hatta bedenini ortaya koymuşken yine de beklemek. Bazı bedeller vardır, ağır gelir insana. Onca uğraşın, onca çabanın ardından ağzını açıp da tam olarak sevinemezsin bile. Oysa çoktan hak etmişsindir ağız dolusu gülmeyi, alabildiğince sevinmeyi, ama böyle olmaz her zaman, böyle yaşanmaz. Zorlu bir tarih yazıldı, 7 senede bu topraklarda. 7 yılın tüm günlerini toplasak, çarpsak, bilmem kaç katına payımıza düşen acıları bölsek, dağıtsak onlara, yeter mi, azaltır mı acımızı, öfkemizi? Ben son olayım, elleri kınalı bir kadının son arzusu, son hayali. Kendi hayatını bir kenara koyarak, hatta kendi bedeninin üstünden söylenen son sözler. 122 diye geçti adı tarihin apak sayfalarına, rakamlardan nefret edildiği zamanlarda. Hiç kimsenin 123 demek istemediği günler kovalanıyordu. Sessizlik, duyulmamanın, anlatamamanın, yok sayılmanın acısı. Çığlıklar, derinden gelen, yürek yakan çığlıklar. Sonra adaletin olmadığı yerde direnmenin görev haline gelmesi. Yüzsüman'dan, Şenay'dan sonra bir ananın daha yatması ölümlere, sonra vicdanların yeniden duymaya başlaması, sonra aydınlar, sonra kıpırdanış ve yaşatılan direniş ve gelinen son nokta derin bir oh çekmenin rahatlığı. Anlatabildik mi şimdi 7 yılı? Yetti mi kelimeler, yetti mi cümleler? Hangi sözlüğün gücü yetebilir ki? Çünkü çok parçalandı yüreğimiz bizim. Çok yandık, çünkü çok öldük biz, ama çok umutlandık, ama hep dik olduk, hep inandık. Dedik ki, karanlığın en zifir olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır ve yürüdük. Bir yarımız yüreklerimizin en sıcak yanını alıp gidenlerimizde. Kalan yarımızla oh çektik, dünyanın biriktirdiğimiz tüm acılarını bedenimizden çıkıp gittiğini hissedercesine. Yarım kalan tüm öyküleri tamamlamanın vaktidir şimdi. Zaman kısa, yürüyelim. 8. ayrımın sonu, sayfa 147.